Dijital Dünya.
Dijital dünyanın kapıları sizin için açılıyor. Ülkemizden ve dünyadan teknoloji ve yeni medya ile ilgili en önemli gelişmeler her hafta Dijital Dünya programında sizlerle buluşuyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, hazırlayan ve sunan ben Tolga Akkuş. Dijital Dünya'ya hoş geldiniz. Bu bölümün konusu dijital dikkat dağınıklığı. Bu programda dijital dikkat dağınıklığının ne kadar tehlikeli olduğunu öğreneceksiniz. Dijital detoks nedir? Gerekli midir? Ne kadar sürede bir yapmak gerekir? Dikkat tortusu nedir? Nasıl bulaşır? Dikkat nasıl korunur? Dijital abur cubur nedir? Kilo aldırır mı? Varsayılan mod ağı ne işe yarar? Beynimiz bir şey düşünmüyorken nasıl çalışır? Somatik işaretleyici nasıl çalışır? Kalbimiz ve zihnimiz nasıl çatışır? Otokontrol nasıl geliştirilir? Dikkat kası antrenmanı bizi zorlar mı? Marshmallow testi nasıl yapılır ve sonuçları nelerdir? Sosyal bulaşma durumu nasıl gelişir? Bu ve bunun gibi kavramları bu programımızda öğreneceksiniz. Dijital obezite nedir, nasıl oluşur veya bundan kurtulmak mümkün müdür? Dikkat ekonomisi nedir, nasıl çalışır, kendisine nasıl değer üretir? Bu soruların cevaplarını alacaksınız. Dijital mecraların ve teknolojik ürünlerin özellikle çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili çok şey konuşuldu ve çok şey yazıldı. Ben bugün dijital dünyanın en tehlikeli bulduğum özelliklerinden birisini anlatacağım. Dijital dikkat dağınıklığı. Bugün çocuklar ve gençler bir odaklanma yarışı içerisinde. Günümüzde çok çalışmak kadar önemli bir husus daha var. O da nedir? Odaklanabilmek. Otomobil yarışlarında her saniye çok önemlidir. Saniye farkları sizi dünya rekoruna taşıyabilir. Ama aynı zamanda yediğiniz saniye farkları yüzünden başarısız sayılabilirsiniz. Hızın bu kadar önemli olduğu günümüzde hızlanmak için içine girdiğimiz bu dijital dünya aslında bir yandan da bizi yavaşlatıyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Gelen bildirimler, çalan telefonlar derken odaklanmak çok güç hale geliyor. Koronavirüs döneminde uzaktan çalışmaya başlayanlar veya uzaktan eğitim alanlar veya diğerleri. Hepimizin ortak problemi şu: dikkatimizi toplayamıyoruz. Peki dikkatimizi nasıl toplayacağız veya nasıl odaklanacağız? İnternet teknolojilerini kullanırken nasıl asıl konuya konsantre olacağız? İşte bu programda konu başlıklarımız bunlar. Dijital Dünya başlıyor. Sosyal medya hayatımız nasıl başladı, hatırlıyor musunuz? Yıllardır görüşmediğimiz ilkokul arkadaşlarımız ile yeniden irtibat kurmak istiyorduk. Veya ülkenin diğer ucundaki akrabalarımızdan haber almak istiyorduk. Bugün geldiğimiz nokta çok ürkütücü. Uzaktaki insanlardan haber alabiliyoruz, evet. Ama uzaktaki insanlardan haber almak isterken masada karşımızda oturan arkadaşlarımızdan uzaklaştık. Yanımızda koca bir dünya var ama bizim gözümüz, gönlümüz ve zihnimiz tamamen ekranlarda kaldı. Facebook yayın hayatına başladığında bildirim butonu siteyle aynı renkteydi. Yani mavi renk. Bu mavi buton insanların dikkatini yeterince çekemedi. Sonrasında bu bildirim butonunun rengini kırmızı yaptılar. Yani uyarıcı bir renk seçtiler. Ve bir anda bu bildirim butonu dediğimiz şey tıklama rekorları kırdı. Bugün de dikkat ederseniz bütün bildirimlerin rengi bütün sosyal medya mecralarında kırmızı renk. Çünkü şunu test etmişler. Bizim deneyimlerimizi ölçmüşler, toplamışlar, analiz etmişler ve bu verileri tekrar bize karşı kullanmışlar. Ve dikkatimizi kendilerine çekmeyi başarmışlar. Yani artık o bildirim butonuna biz defalarca tıklıyoruz. Çünkü kırmızı renk ve dikkatimizi çekiyor. Dijital ürünlerin dikkate olan etkisinden bahsetmeden önce ben genel olarak dikkat ve odaklanma üzerine bildiklerimi anlatacağım. Odaklanmak nedir? Odaklanmak, geri kalan diğer her şeyi bir kenara iterek tek bir konu üzerine düşünmektir ve tamamen ona yoğunlaşmaktır. Somatik işaretleyici adı verilen mekanizmamız, ilgimizi ve dikkatimizi en önemli açılara çevirmekte görevlidirler. Amerikalı nörobilimci Antonio Damasio şöyle diyor. Bir karar almadan önce konuyu duygularımıza da danışıyoruz. Ve bunun adını da somatik işaretleyici hipotezi ile anlatıyor. Damasio diyor ki, bir karar alırken istemsiz olarak ömrümüz bir film şeridi gibi gözlerimiz önden geçer. İşte hayat tecrübesi dediğimiz birikimimiz, olumlu veya olumsuz olan tüm yaşanmışlıklarımızı bizim önümüze seriyor. Ve ani bir karar vermemiz gerektiğinde, hani dersiniz ya, kalbim ve beynim arasında kaldım diye. İşte tam olarak somatik işaretleyiciler bunu gösteriyor. Beynimiz durumu incelerken tüm olasılıkları değerlendiriyor. Ama bu işlem yapılırken arka planda somatik işaretleyici dediğimiz şey çalışıyor. Ve tehlikeli bir durum görürse bize şöyle diyor. Bak, bunu yaparsan tehlikeli sonuçları olabilir. Lütfen dikkat et diyor. İşte bu uyarıyı alırsak yine de beynimiz son kararı söylüyor ve gerçekten ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Şimdi biraz karışık oldu gibi bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi 30 cm yükseklikte geniş bir duvarın üzerinde koştuğunuzu hayal edin. Tereddüt yaşar mısınız? Hayır. Çünkü sadece 30 cm yüksekliktedir. Ama bu duvarın yüksekliği 3 metre olursa siz ileriye doğru koşmak isteseniz bile somatik işaretleyici sizi durdurur ve der ki ne yapıyorsun? Bu çok tehlikeli. İşte bu uyarıyı aldıktan sonra yine son kararı beynimiz verir ve koşmamız gerekiyorsa gerçekten bunu yaparız. Bu yetenek öğrendikçe ve yaşanmışlıklarımız çoğaldıkça kendini yeniler ve geliştirir. Örümcek Adam filmindeki örümcek hislerini bilirsiniz. İşte tam olarak bu konuyu anlatıyor. Bir tehlike olmadan önce Örümcek Adam tehlikeyi seziyor ve bir anda dikkatle etrafını inceliyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama böyle bir yeteneğimiz olmasına rağmen ne kadar çok hata yapıyoruz. Düşünün bir de bu yeteneğimiz olmasa başımıza neler gelirdi. Söze başlarken de dediğim gibi nereye odaklanacağımıza karar verirken somatik işaretleyici büyük rol oynar. Bu sebeple odaklanma becerimizi de geliştirmemiz gerekir. Odaklanma becerimizi geliştirmek için spor salonunda egzersiz yapıyormuş gibi çalışmalıyız. Dikkat dağınıklığından kurtulmak ve odaklanabilmek için dikkat kasımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bakın bu tanımı unutmayın. Dikkat kası. Dikkat kasınızı geliştirmek aslında çok basit. Şimdi gelin dikkat kası nasıl geliştiriliyor hemen buna bakalım. Dikkatiniz dağıldığı anda kendinizi toplamalısınız ve yeniden odaklanmalısınız. Bugün herkesin gözden kaçırdığı bir şey var. Dikkatinizi toplamak için odaklanmanız gereken en önemli şey nedir biliyor musunuz? Dikkatiniz. Kulağa komik geliyor olsa da gerçekten de bugün en kıymetli ve en kıt kaynağımız dikkatimiz. Dikkatinizin dağıldığını hissettiğiniz an yeniden odaklanmanız gereken konuya dönün ve odaklanma sürenizi olabildiğince uzatın. Otokontrol kavramını daha önce duymuşsunuzdur. Kendi kendini kontrol edebilme yeteneğine otokontrol denir. Kendini kontrol etmede ne varmış demeyin. Çünkü bir insanın en zorlu mücadelesi kendi nefsiyledir, istekleriyledir. Otokontrolün 3 önemli basamağı vardır. İlki odaklanabilmek. Yani bir işe tamamen kendini verip en verimli şekilde çalışmak. İkincisi odaklanılan iş dışındaki diğer her şeyi engelleyebilmek ve ondan etkilenmemek. Ve son olarak üçüncüsü bilişsel esneklik yani istenildiği zaman odak noktasını değiştirerek yeni bir odak noktasına odaklanabilmek. Bilişsel esnekliğimizi kontrol altına almak için prefrontal kortekste bulunan icra fonksiyonu harekete geçer. Bir psikoloğun hayata geçirdiği Marshmallow testinden bahsedeceğiz şimdi. Bu test insan iradesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İnsan iradesiyle olan savaşı sonucunda neler elde edebilir veya neleri kaçırabilir bunları gözler önüne seriyor. Marshmallow nedir diyenler olacaktır. Marshmallow dediğimiz şey lokum kadar yumuşak ve yine lokum kadar tatlı bir atıştırmalıktır. Sağlığa olan etkileri tartışma konusu olsa da çocuklar tarafından sevilmektedir. Marshmallow testi anaokulu çağındaki çocukların otokontrol seviyelerini ve iradelerini ölçmek için uygulanan bir test. Kendini kontrol etme mekanizması 5 yaşındaki çocuklarda bile çok büyük farklılıklar gösteriyor. Yani bu irade dediğimiz şey 5 yaşında bile kişiden kişiye değişiyor. Aslında marshmallow testine yani şekerleme testine hazzı erteleme becerisi testi de deniliyor. dedim ya, hazzı erteleyebilmek büyük bir becerilidir. Şimdi test nasıl yapılıyor? İsterseniz buna bakalım. Küçük çocuklar tek başlarına farklı odalara konuluyorlar ve çocukların tabaklarına konulan şekerlemelere deniliyor ki, eğer çocuklar siz bu şekerlemeleri yemezseniz 5 dakika sonra size bu şekerlemelerden bir tane daha getireceğiz. Çocukların bazıları uzun mücadeleler verse de şekerlemeyi yiyorlar, bazıları ise şekerlemeye bakmıyorlar ve şekerlemeyi yemiyorlar. Ve bazıları başarılı oluyor ve ikinci şekerlemeyi alıyor, bazıları ise başarısız oluyor. Testin yapıldığı çocuklara yıllar sonra bakılıyor ve şu fark ediliyor. Marshmallow testinde yüksek irade gösteren çocukların daha başarılı oldukları ve kendilerini geliştirdikleri görülüyor. İşte bu öz denetim deneyiyle çocukların konsantrasyon seviyeleri ölçülürken, aynı zamanda da stres altındayken nasıl karar alabilecekleri de görülmüş oluyor. İşte bu marshmallow testi dediğimiz şey aslında çocukların nasıl bir ergen veya nasıl bir yetişkin olacaklarını da kısmen de olsa bize yansıtıyor. Unutmayın, hepimiz anlık hazlarımız ile uzun dönem hedeflerimiz arasına sıkışmış insanlarız. Herbert Simon şöyle diyor: bilgi kendisini kullanan kişilerin dikkatlerini tüketir. Bilgi zenginliği ise dikkat kıtlığına neden olabilir. Hız, bugün en çok ihtiyacımız olan şey ve en çok istediğimiz şey. Hız için yaşıyoruz, hız için her şeyi yapıyoruz. Daha hızlı bir araba, daha hızlı bir bilgisayar, daha hızlı bir telefon, daha hızlı internet bağlantısı. Ama unutmayın ki hız dikkat ister. Bir örnekle bunu göstermek gerekirse, çok hızlı şekilde araba kullanıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Ama o anda siz saatte 150 km hızla giderken, ki bu kurallara aykırı, o anda size araba kullanma bilgisinden çok daha fazla dikkat gerekiyor. Yani dikkat bu kadar önemlidir. Dikkat bazen bilgiden daha önemlidir. O yüzden tek bir alana odaklanmamız gerekiyor. Çok hızlı giderken, ki bugün böyleyiz, bize bilgiden çok aslında dikkat gerekiyor. Amerika Psikoloji Derneği 2017 yılında yaptığı bir araştırmada yeni medya hesaplarına, kısa mesajlarına ya da elektronik posta kutusuna sıklıkla bakan kişilerin diğer kişilere oranla daha fazla stres altında olduklarını tespit etmiş. Yani şöyle kişiler var: teknoloji olmadan yaşayamam diyorlar. İşte bunu diyen çok kişi olsa da aslında beynimizi dinlendirmemiz gerekiyor. Yoksa bunun kötü sonuçları olabilir. Yani biz arabamızı bile dinlendiriyoruz uzun yolda ve kenara çekiyoruz. Veya bilgisayarımız, telefonumuz ısınabiliyor. Onu bir durduruyoruz. Hatırlıyorsanız eskiden Atari'ler vardı. Adaptör ısındığı an derdik ki tamam, oyun hakkımız sona erdi ve Atari'yi kapatırdık. İşte bu durumda buna benziyor aslında. 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme isimli kitabında beynimizde iki farklı sistemin çalıştığını söylüyor. Bir sistem genelde odaklanınca devreye giriyor. Diğer sistem ise bir şey düşünmediğimizi zannettiğimiz anlarda. İşte bu sisteme varsayılan mod ağı deniliyor. Beynimiz çalışırken çeşitli faaliyetler yapıyor ve bu bilim insanları tarafından bu faaliyetler gözlemleniyor. Peki hiç düşündünüz mü? Biz hiçbir şey düşünmediğimizde beynimiz ne iş yapıyor? İşte Cambridge Üniversitesi'ne görev yapan bilim insanları varsayılan mod ağının sadece arka planda çalışan ve hayal kurmamızı sağlayan bir yer olmadığını söylüyorlar. Bu bölüm aynı zamanda çoğu zaman yaptığımız işleri düşünmeden yapmamızı sağlayan bir bölüm. Yani daha basit anlatacak olursak, varsayılan mod ağı dediğimiz yer aslında beynimizin otomatik pilotu. Her gün yaptığımız rutin işler buradan yürütülüyor. Örneğin okula doğru yola çıktınız veya işe doğru. Her gün gittiğiniz yolda ilerlerken beyniniz otomatik pilot modunda çalışıyor ve fazladan bir odaklanma çabanız olmuyor. Aynı durum yemek yerken de oluyor. Yemek yerken düşünüyor musunuz? Hayır, çünkü varsayılan mod ağı sizin adınıza görevini yaparken siz bir şey düşünmüyorsunuz. Hatta belki de başka bir şeye odaklanıyorsunuz. Zaten bunu şöyle bir örnekle de açıklayabiliriz. Çok sevdiğiniz veya size rutin gelen işler ne kadar hızlıca bitiyor değil mi? Ama bir şeyi sevmiyorsanız, bekliyorsanız veya bir an önce bitsin istiyorsanız o iş bir türlü bitmiyor. Çok uzun geçiyor. İşte bunun sebebi varsayılan mod ağıyla değil, o an kendinizin, beyninizin diğer sistemiyle bu işi yapıyor olmanız. Yoksa varsayılan mod ağı varsa zaten siz gerçekten kendinizi yormuyorsunuz. Tabii ben aynı anda birden fazla iş yapmayı yapmamayı öneriyorum. Aynı anda biz birden fazla iş yapmamalıyız. Kitle büyüdükçe kitlelerin ve kişilerin birbirini taklit etme potansiyeli artıyor. Davranışlarımız, duygularımız bir anda bir kıvılcım ile başlıyor ve bir anda büyük bir orman yangınına veya büyük bir çığa dönüşebiliyor. İnsanlar tek başlarına, akıllarına bile gelmeyecek davranışları bir anda bir kitlenin içindeyken düşünmeden yapabiliyorlar. Fransız sosyolog Gustave Le Bon 18. yüzyılın sonlarına doğru kitlelerin bu hareketlerini izliyor ve ortaya bir kavram atıyor. Buna sosyal bulaşma ismini veriyor. İnsanlar kalabalık bir topluluğun içindeyken kişisel kontrol mekanizmalarını tamamen devre dışı bırakıyor ve kişisel kimliklerin yerini toplumsal kimlikler alıyor. Buna bireyselliğin yitirilmesi de deniliyor. Bunu bir örnekle açıklayalım. Şehir merkezine yürüyorsunuz ve yanınızdaki insanlardan birisi aniden yukarı bakarak korku içinde koşmaya başlıyor. Ve siz de oradan otomatik olarak kaçıyorsunuz. Çünkü o an kendinizi kitleye veriyorsunuz. Yukarıdan bir şey düşüyorsa ben de bundan etkilenebilirim diyerek kitleye uyum sağlıyorsunuz. Aynısı toplumsal olaylarda da geçerli oluyor. Bu yüzden işte bireyselliğin yitirilmesi tam olarak bu oluyor. İşte aynısı teknoloji kullanımı için de geçerli aslında. Yavaş yavaş dikkat ediyorsanız işin dijital kısmına doğru geçiyorum zaten. İnsanların elinde telefon gördükçe siz de telefonu tekrar elinize alıyorsunuz. Buna hipersenkronizasyon deniliyor. Aynı anda hepimiz senkronize olmak istiyoruz. Bir sonraki programlarda zaten bu hipersenkronizasyon, senkronizasyon istenci gibi konulara gireceğim. Şimdi canınız sıkıldıkça elinize telefonu alıyorsunuz. Ben bu duruma dijital abur cubur diyorum. İstemsiz şekilde yediğiniz zararlı besinler, abur cuburlar ve diğer tüm aşırı alınan besinler sizi obeziteye doğru götürüyor. İşte bu dijital abur cuburlar da dijital obeziteye neden olabilir. Çünkü her an elimizden bu teknolojik cihazlarımız düşmüyor. Ve bu cihazlardan o kadar çok bildirim ve o kadar çok bilgi alıyoruz ki beynimiz bunları işleyemiyor. Ve dediğim gibi bu dijital abur cuburlar dijital obeziteye neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi tanımlarken sağlığı bozabilecek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlıyor. Dijital obeziteye de sağlığı bozabilecek anormal veya aşırı bildirim alımı diyebiliriz. İnternet başında harcanan zaman arttıkça dijital obeziteye yakalanma oranınız da artar. Elbette bu süre boyunca sosyal medyada profilleri gezmek yerine üretken işler yapan arkadaşlarımız da var. Onlar bu tanımın dışındalar. Beynimiz bir bildirim saldırısı altında. İnternete bağlı bir ekrana baktığımız anda binlerce sinyal alıyoruz ve zihnimiz bunları işleyemiyor ve devamlı bir kenara atıyor. İşte aynı obezite de böyle. Bunun adı da zaten dediğim gibi dijital obezite. Fiziksel obezite de olduğu gibi vücudumuzun sindiremeyeceği ve ihtiyacından fazla besin yerseniz vücudunuz bunları yağ olarak depolar. Kapasitesinden fazla bildirim alan beyin de yine bunları işleyemediği için psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Çocuklarla konuşmaya çalışıyorum ama çoğu evet veya aynen gibi kelimeler hariç cümle kuramıyorlar. İşte aynı çocuklar klavye başında bir saatte kitap yazabilirler. Cal Newport'un Pür Dikkat isimli kitabında Harvard Business School'da yazı yazan işletme profesörü Sophie Leroy'un bir araştırmasından söz ediliyor. İş yaparken A işinden B işine geçerseniz bütün enerjinizi ve dikkatinizi B işine aktaramıyorsunuz. Aklınızın bir kısmı A işinde kalıyor. İşte buna dikkat tortusu ismi veriliyor. Bal yerken bıçağınızı ekmeğinize sürseniz de bıçağın üzerinde bir miktar bal kalır ya. İşte dikkat de aynen buna benziyor. Gün içerisinde işten işe geçtiğiniz durumlarda bu dikkat tortuları o kadar artıyor ki işler üzerine bıraktığımız dikkat tortuları tüm dikkatimizi kapsıyor ve biz başka bir işe odaklamak istesek de verimli olamıyoruz. Yine Cal Newport'un Pür Dikkat isimli kitabında Carl Jung'un elektrik bağlantısı olmayan bir köy evinde her hafta 3 gününü ayırarak analitik psikolojinin temellerini attığı söyleniyor. Cal Newport günümüzde başarıyı doğru odaklanabilmeye bağlıyor. Bunu yapmanın tek yolu ise pür dikkat çalışmak. Kitaba göre tek bir işe yoğun bir şekilde odaklanırsanız beyninizdeki elektrik akımını tekrar ve tekrar ateşlemeye zorluyorsunuz. İşte bu dikkat tortusu dediğimiz şey gün içinde karşımıza çıkan ufak ve masum gözüken sorunların birikerek esas yapmamız gereken işe ayıracağımız enerjimizi tükettiğini açıklayan bir kavram. Gün içinde size mesajlaşma uygulamalarından gelen iletiler, mailler, telefonlar veya diğer bütün bildirimleri düşünün. İşte bunları anlık olarak yanıtlama zorunluluğu hem size hem de çalıştığınız şirketlere veya kurumlara aslında büyük zararlar veriyor. Sophie Leroy diyor ki bir işi bitirmeden diğerine geçmenin verimliliğin katili olduğunu söylüyor. Sophie Leroy sürekli ulaşılabilir olmanın aslında zararlı bir alışkanlık olduğunu da söylüyor. Dikkat tortusunu oluşturan durumlar sadece dijital cihazlarla da oluşmuyor elbette. Çalışma ortamımız veya eviniz de çok önemli. Kendimize sakin bir çalışma ortamı bulmamız gerekiyor. Eğer kendimize sakin bir çalışma ortamı bulamıyorsak zaten her gün bütün saatlerimiz boşa geçiyor demek. Yani 3 ayda bitiririm dediğiniz bir iş varsa notlarınızı alın, programınızı çıkartın ve bir hafta boyunca her gün saat 5.30'da kalkıp o işi yapmaya başlayın. Ve göreceksiniz ki ben bu işi 3 ayda bitiririm diyorken aslında bu iş 7 günde bitecektir. FOMO, Fear of Missing Out, yani gözden kaçırma korkusu. Bu teknoloji bağımlılığının en büyük nedenlerinden birisi. Dijital bağımlılıklar düşünme yetinize ve gerçek dünya ile iletişim kurma becerinize zarar veriyor. Twitter'da yazdıklarınız ile dijital lince uğruyorsunuz veya Instagram'da gördükleriniz ile dijital bir tatminsizlik yaşıyorsunuz ve memnuniyetsizlik yaşıyorsunuz. İnternetsiz kaldığınızda kendinizi yalnız veya tüm gelişmeleri kaçırıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bugün nasıl araba kullanmak için ehliyet alıyoruz ya, bence çok uzak olmayan bir zaman diliminde insanlar internete bağlanabilmek için veya sosyal medyaya girmek için ehliyet almaları gerekecek. Çünkü teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurabilmemiz için onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve diğer türlü bu bildirim veya dikkat çekme çılgınlığıyla başa çıkamayız ve odaklanma becerimizi yitiririz. Bir şöyle düşünelim. Sabah telefonunuzun alarmı çalıyor ve yataktan kalkmadan direkt telefonunuzdan gelen bildirimlere bakıyorsunuz. Ve bunu yapmadan güne başlayamıyorsunuz. O zaman siz de bunu bir düşünün. Sizde de gözden kaçırma korkusu olabilir. Bunu önlemek için dijital detoks yapabilirsiniz. Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için telefonunuzdaki tüm sosyal medya uygulamalarını silmeyi deneyin. Ve bu uygulamalara girmeniz gerekiyorsa da bilgisayardan bakın. Mesela bu bir tür dijital detokstur. Telefonunuzdaki tüm bildirimleri kapatın. Telefonunuzu cebinize koyun ve telefonunda bizi sizi aramadıkça, telefonunuz çalmadıkça cebinizden çıkarmayın. Yine bu da farklı bir yöntem. Şimdi bunları söylemek çok kolay. Yani kulağa kolay geliyor. Ben de zaten adet yeni bulsun diye bu örnekleri sundum. Hadi şimdi gerçeklere gelelim. Yani telefonunuzdaki mesajlaşma uygulamalarını bir silin de görelim. Ders notlarınız, iş notlarınız, duyurular, toplantıya çağıranlar, acil bir haber iletenler, bunların hepsi mesajlaşma platformlarında. Peki biz bu platformları nasıl sileceğiz? Silmemiz çok güç. Çünkü zaten sistem bizi buna zorluyor. Yani mesajlaşma platformu yoksa bilgi de yok. Sosyal medya mecralarında kişilerinizin durumlarını takip edebilirsiniz. Kim çevrimiçi, kim en son giriş yapmış, bunları görebilirsiniz. Bu mesajlaşma uygulamalarındaki mavi tik işaretiyle mesajınızın okunduğunu, çift tik işareti olduğu zaman ise iletildiğini görebilirsiniz. Aslında bu durum üzerimizde bir baskı oluşturuyor. Cevap vermemiz gereken veya reaksiyon göstermemiz gereken bir durum ortaya çıkıyor. Bu dijital baskıdan kısa süre içinde kurtulmayı umuyorum ama maalesef pek de mümkün görmüyorum. Yani mesajın iletildiğini veya okunduğunu karşı tarafı ileten uygulamalar dijital dünyada zaten feda ettiğimiz özgürlüğümüzü bugün gerçek hayatta da elimizden alıyor. Yani mesela bir örnekle bunu söylemek gerekirse bir spor salonunda olduğunuzu hayal edin ve 50 bin kişi aynı anda bağırıyor. Siz nasıl sesinizi duyuracaksınız? İnsanları susturup sizi dinlemelerini sağlamanız gerekiyor ve sonrasında da sizinle ilgili olumlu konuşmalarını sağlamanız gerekiyor. İşte bu zor bir şey. Dikkatiniz aslında bu kadar değerli işte. Dikkatinizin ne kadar değerli olduğunu farkında olsaydınız dikkat etmeniz gereken şeylere altın madeni bulmuş gibi pür dikkat bakardınız. Şimdi tabii altın madeni benzetmemi biraz abartılı bulabilirsiniz ama dikkat bence şu an altından bile daha değerli olabilir. Günümüzün en kıt ve en sınırlı kaynaklarından birisi olan dikkat, büyük şirketlerin bugün insanlardan talep ettiği bir değer. Bakın, dikkatsizliğin bedeli ağırdır. Dikkat ekonomisi kavramını bize ilk işaret eden kişi Herbert Simon. Burada şöyle diyor. Bilgideki artış aynı zamanda bir dikkat kıtlığı yaratıyor diyor. Ve diyor ki bilgi bolluğu eşittir dikkat kıtlığı. Böyle bir formülize şekilde bize bunu anlatıyor. Kavram Simon tarafından bulunduktan sonra Dikkat Ekonomisi isimli bir kitapla daha fazla kişiye duyuruluyor ve Tim Wu'nun Dikkat Tacirleri kitabında da yine dikkatin ne kadar önemli olduğu ve ne kadar değerli olduğu anlatılıyor. Gün geçtikçe daha meşgul insanlar oluyoruz. Telefonumuzdan, bilgisayarımızdan, televizyondan veya bunun gibi diğer bütün teknolojik cihazlardan gelen bildirimlere artık yetişemiyoruz. Multitasking, yani aynı anda birden fazla iş yapabilen cihazlara yetişebilmek için biz de onlarca parçaya bölünmeye çalışıyoruz. Ama beynimiz buna yetişemiyor. İnsanlar nereye dikkatli bakarsa orası değerleniyor. Reklam bütçelerinin geleneksel mecralardan, yani billboard, gazete veya televizyondan dijital mecralara doğru yavaş yavaş kaymasının sebebi biraz da bu. İnsanlar artık otobüste giderken gazeteye veya yoldaki billboardlara bakmıyorlar. Telefonlarının ekranına bakıyorlar. İşte telefon ekranında da işler bitmiyor tabii ki. Orada da bir savaş var. Sosyal medya uygulamaları, oyunlar ve diğer uygulamalar arasında büyük bir dikkat savaşı var. Dikkati çekip diğer kullanıcıları kendi uygulamasında tutan kişiler size daha fazla reklam gösteriyor ve daha fazla para kazanıyor. Yani diyorum ya, dikkat neredeyse aslında artık para da orada. İşte dikkat ekonomisi de tam olarak burada işin içine giriyor. Kısaca sizin sağa sola bilinçsizce savurduğunuz dikkatiniz aslında insanlara para kazandırıyor. Gelecek nesil yüz ifadelerini ve mimiklerini kaybediyor. Mimiklerin veya duyguların yerini emojiler alıyor. Ben de yakın zamana kadar dijital bir obezdim. Elim her telefona gittiğinde artık hemen yanımdaki kitabı açıyorum ve okumaya başlıyorum. Ve sonrasında da bu okuduklarımı burada sizinle paylaşıyorum. Bakın unutmayın. Eliniz ne zaman istemsizce telefona giderse hemen yanınızda bulundurduğunuz kitabı açın ve telefona bakmayın. Kendinizi, çocuklarınızı veya diğer tüm sevdiklerinizi bu dijital bağımlılıktan kurtarmak için sıkılıp 5 saniyeliğine telefona baktığınız an bu yarışı kaybetmiş olursunuz. O yüzden telefona eliniz gittiği anlarda kendinize başka bir avutucu bulun ve dijital abur cuburlardan lütfen uzak durun. Dijital obez olduğunuzu düşünüyorsanız telefonunuzdaki tüm bildirimleri kapatın. Saat başı veya 3 saatte bir telefonunuzu kontrol etmeyi deneyin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Hazırlayan ve sunan ben Tolga Akkuş. Dijital Dünya dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün konumuz dijital dikkat dağınıklığıydı. Ülkemizden ve dünyadan teknoloji ve yeni medya ile ilgili en önemli gelişmeler her hafta Dijital Dünya programında sizlerle buluşmaya devam edecek. Dijital Dünya'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.